Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönüldeşleri, değerli kulak ve gönül misafirleri, değerli dostlarımız, hepinizi Erkam Radyo Çamlıca Külliyesi'nden sevgiyle, saygıyla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum efendim. Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Ailede Huzur Arayışları başlıyor. 2020'nin 9. programında 2 haftadan beri devam eden ailemizin büyük günahlarının 3. ve son bölümünü inşallah sizlerle paylaşmış olacağım. Bu mübarek vakitler hürmetine, yaşadığımız muazzez ve mübarek vakitler hürmetine inşallah Rabbim günahlarımızdan arınmamızı, günahlarımızdan cennete doğru, iyiliğe doğru, güzelliğe doğru, sevaba doğru hicret etmemizi nasip eylesin. Can dostlarım, öncelikle mübarek 3 aylarınızı tebrik ediyorum. Hani ben bir hoca değilim, ulema değilim. Hadis-i şerifin sıhhatiyle alakalı bilgiye vakıf değilim ama hani Recep'in Rabbimizin ayı olması, Şaban'ın Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin ayı olması ve Ramazan'ın da ümmetimin ayı olmasıyla alakalı bir rivayet duyardık her 3 aylar geldiğinde. 3 ayların acizane benim koçluk yaptığım şirketlerde, aile koçluğu yaptığım ailelerde ve kendi hayatımda bir özel yeri daha var. O da mübarek Recep ayının haram aylardan biri olması. Dolayısıyla benim ajandamda 4 haram ay, Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep ayı küçük gülücüklerle sticker yapıştırarak ya da büyük ajandalarda oraları kırmızılayarak haram ay olduğunu bana fark ettiren bir aydır. Özellikle ailelerinizde Allah'ın dünya yarattığından bu yana Allah katındaki ayların 12 olması ve Kur'an-ı Kerim'de daha sonra uygulamalar tabii farklı oluyor ama özellikle İslam'ın ilk dönemlerinde 4 ayın haram ayı olarak kabul edilmesi, bununla alakalı da ayetler olması bize bu aya hürmet etmemiz gerektiğini, hasaten hürmet etmemiz gerektiğini, sadece bu aya değil 4 aya da, 4 haram aya da. Mesela biz genellikle cahiliye Araplarını anlatırken kötülükte, günahta, çirkinlikte, çirkeflikte, kız çocuklarını bile diri diri gömecek şekilde, Kabe'yi hürmetsizlik edecek şekilde, nasıl olduğu belli olmayan, adına aile bile denmeyen fesih bir hayat, sefil bir hayat yaşamaları hasebiyle onları hep eleştiririz. Ama unutmamamız gereken şöyle bir şey var ki, bu kadar çirkinliğin, pisliğin, günahın içine düşmüş o Arap kabilelerinde bile haram ayları olan bir hürmet vardı ve haram aylar geldiğinde ticari ve geleneksel sebeplerinden dolayı kabileler, o azmış ve çıldırmış, kudurmuş kabileler savaşlarını bırakırlardı. Aile içerisinde de hani Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem büyük savaşa diyor ya, şaşırıyorlar az evvel perme perişan gelmişler cihat meydanından. Hani asıl büyük savaş o olması lazım gelirken. Şimdi büyük savaşa dediği o nefisle olan, nefislerimizle olan, çok nefis olan nefislerimizle olan savaşta galip gelmekliğimiz için haram aylarda bazı şeyleri de riayet etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum aile huzurumuz adına. Dolayısıyla hani haram aylarda küsmek, kavga etmek ekstradan bir günah olur mu? O benim ilmim değil. O benim bileceğim bir konu değil ama en azından bu aylara hürmeten ekstra bir nezaket ve zarafet gösterirsek, birbirimize biraz daha güzel muamelede bulunursak, kırgınlık ve küskünlüklerimizi en azından ertelersek mübarek aylar bitene kadar ve haram ayların içerisinde bunu yapmazsak, Rabbimizin neyi kurban olduğumun hoşuna gideceği belli değil. Onu da bize bildirmemiş. Bildirdikleri var ama hani tatlı sürprizler de var böyle. Umulur ki o hürmetimizden dolayı bizi daha fazla rahmete gark eyleyebilir. Aziz dostlarım, son 2 haftadır özellikle kadınların, hanımların bizim kendi camiamızda biraz daha böyle feministliğe doğru gitmesi, biraz daha böyle kadınsızlıklarını öne çıkarmaları, biraz daha batılı kadınlara yakınlaşmaları beraberinde onlara erkeğin onların eşi olması, beyi olması, efendisi olması ya da evin içerisinde kavram olarak üstün olmasının reddiliğini getirdi. Burada istirham ediyorum, yanlış anlaşılmalar olmasın diye baştan, bunu reddeden evde aile içerisinde kadına güya onların ifadesiyle her türlü tahakkümü bu çağa uygun olmayan bir geri kafalılık ve gericilik olarak atfeden Batı'nın aynı kadınları ve kızları bir patronun emri altında ona itaati mecbur kılmasının da kurumsallık olduğunu ve bu yalana da uymamamız gerektiğini, inanmamamız gerektiğini, kanmamamız gerektiğini size defaatle açıklamıştım. Dolayısıyla burada kadın istihdamının suistimali, kadınların iş hayatındaki gayri İslami tavırları, çalışma şekilleri, İslam'a uymayan kaideler ve kurallar içerisinde günaha düşmeleri de ailemizin içine düştüğü büyük günahlardan bir tanesiydi. Benim acizane gördüğüm kadarıyla, bilmiyorum bu konuda tabii ki zaruret halinde, yani Kur'an'da var olduğu şekliyle hınzırın etini bile yemeye Allah izin vermiş, bize yasakladığı o çirkin eti yemeye bile. Dolayısıyla ben burada yargılamak adına bunu söylemiyorum ama bir tespittir. 28 Şubat döneminde gelecekte İşte öğretmen olsun, avukat olsun, doktor olsun, ne olacaksa kendi içindeki potansiyeli gerçekleştirmek adına başlarını açan hanımefendilerin ya da kızlarımızın, en azından hani perukla bunu yumuşattığını düşünen kızlarımızın daha sonraki yaptığı kariyerlerinin onlara çok fazla bir hayır getirmediğini, acizane ben kendi gördüğüm kadarıyla, kendi tecrübeme göre söylüyorum, hayatlarının epey bir huzursuzluklarla, problemlerle dopdolu olduğunu görüyorum. Öbür taraftan o zulme, 28 Şubat zulmüne uğramalarına rağmen, izzetlerini kaybetmeden, onurlarını kaybetmeden, dinlerinden asla taviz vermeden, tıp fakültesinin son sınıfında, son dönemde bile olsa başlarını açmayarak o izzetli mücadelede devam eden kızlarımızın, hanımefendilerinde o gün için kaybediyor gibi görünseler de ileriki dönemlerde çok şeyler kazandığını, izzetin Allah katında ve sadece ona ait olduğunu, izzetin Allah'tan olduğunu bu anlamda unutmamanızı istirham ederim. Dolayısıyla hani İslami şartlara uyması şartıyla kadının istihdamında elbette bir sorun olmayabilir. Bunu İslami açıdan söylemiyorum. Geleneksel aile yapımızla alakalı söylüyorum. Yani ailenin huzuruna, mutluluğuna bu bir sakınca doğurmayabilir. Ama her halükarda bunun problemlerle dopdolu olması, haramlarla dopdolu olması aile içerisinde de günahımız haline gelip elimizi ayağımıza dolandıracaktır. Lüzumsuz eften püften tartışmalar demiştik, mala yani konuşmalar demiştik ve gıybet demiştik. Konuşmayla alakalı bu üç günahımıza lütfen dikkat edelim ve bunun önünü alalım. Maddiyatın ön plan alınması, halbuki rızık Allah'tan, onun takdiri demiştik. Ve çocuklara karşı sorumlulukların reddi, çocukların dadılara, bakıcılara, babysitterlara teslimi, yurt dışından gelen, ailemizi, geleneğimizi, dinimizi bilmeyen modern tırnak içinde dadılara teslim edilmesinin ileride çok daha büyük nesil kaybıyla alakalı bir günaha bizi vesile kılacağını ya da düçar kılacağını söylemiştik ve geçen hafta son olarak İslami ilimlerin ailede öğrenilmesinin unutulma yüz tutması, dolayısıyla İslami ilimlere önem verilmemesi ama bunun yanında kaç netin var, dershanedeki son testlerinde ne kadar net yaptın, kaç dakikada ne kadar test çözdün, son aldığın deneme sınavındaki puanın ne, nereyi kazandın gibi kariyer odaklı bir hayatın maneviyatı ertelediği için daha sonra evet kaynakları kullanarak harcadığımız kaynaklarla kariyer elde ediyoruz ama daha sonra kazandığımız bütün parayı bozulan sağlığımız ve maneviyatımızı yeniden getirmek üzere inanın gönlü yanık ailelere koçluk yapıyorum. Servetleri milyon dolarlar, milyar dolarlar ama inanın çocuklarının bir tanesinin yeniden ıslah olması için, ihya olması için, yeniden kendi aile yapıları içerisinde onlarla beraber olabilmesi için bütün servetlerinden vazgeçmeye hazır olan aileler de gördüm. Çok üst düzey bir holdingin iki numarası CEO'su, hocam dedi, tek kızım var. İşte Boğaziçi'nde okuttum. Epey de böyle birincilikler falan aldı. Amerika'da yine Harvard'da böyle inanılmaz şeyler, başarılar. Şimdi de Dubai'de gitti. Gayrimeşru bir hayat yaşıyor. Aile olmak bu olmasa diye bana ağlayarak anlatmıştı. Böyle hani çok modern kesimden çok böyle şey görünen bir aile yapısı içerisinde bile demek ki geleneklere, kadim değerlere, aile yapımıza olan bir saygı ve hürmet, içten içe böyle bir istek ve arzu var. Can dostlarım, Erkan Radyo'da Münir Arıkan'la Ailede Huzur programındasınız. Bize ulaşmak isterseniz ailedehuzur@erkanradyo.com e-mail adresinden, @erkanradyo veya @münirarıkan tweet adreslerinden ailemizle alakalı işlemimiz istediğiniz konular başta olmak üzere her türlü eleştiri, öneri, beğeni ve dualarınızı gönderebilirsiniz. Varlığınızı bilmek bizi hep mutlu ediyor. Can dostlarım, Bugün inşallah 2020'nin 9. bölümünde ailede büyük günahlarımızın ya da ailemizin büyük günahlarının 3. ve son bölümünü arz etmiş olacağım. Aile büyüklerinin iptal edilmesi, imha edilmesi, büyüklerin aileden atılmasını herhalde yeteri kadar ailemiz için bir günah olduğunu siz de benimle beraber düşünüyorsunuz. Dedelerimizin kemikleri daha çürümedi. Osmanoğullarıyız biz, Osmanlıyız. Herkes bilsin ki aslını inkar eden haramzade biz Osmanlıyız. Bu topraklarda medeniyet kuran bin yıllık kadim geleneğin mirasçılarıyız, varisleriyiz. Ve büyük dedemiz Şeyh Edebali, Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Ey oğul, bil ki bereket büyüklerle beraberdir demiş mi? Demiş. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de büyüklerimizin, özellikle Allah'ın anne babaya biz insana iyi davranmasını emrettik demiş mi? Demiş. Onlara öf bile demememiz gerektiğini söylemiş mi? Evet. Bir ağaç dalıyla gürler diye kendi kadim geleneğimizde böyle bir kelam-ı kibarda güzel bir laf edilmiş mi? Edilmiş. Sıla-i rahim, büyüklere hürmet, büyüklerle onların hürmetine rızka vesile olduğumuz bildirilmiş ve bildirilmiş. Bütün bunların içerisinde betimizin, bereketimizin bitmesini, tadımızın, tuzumuzun kaçmasını belki de aile büyüklerinin iptal edilmesine bağlayabiliriz. Acizane İki taraflı olarak bunu anlatmak istiyorum size. Sadece küçükler burada suçu yüklenmesin, günahı onların üzerine atıp kaçmayalım. Burada büyüklerin de, aile büyüklerinin de kendi kendini iptal ettirmesi de günümüzde en çok gördüğüm aile koşulluğu unsurlardan bir tanesi. Maalesef empati yoksunu, kızına başka, oğluna başka, gelinine başka, kızına başka, damadına başka, oğluna başka, standart dışı davranışların, adaletsizliklerin, bazen ihmallerin, bazen de Allah muhafaza buyursun, onların kul hakkına girmelerinin özellikle aile içerisindeki yapıyı bozmasından dolayı kendi kendilerini aile dışına alan aile büyüklerine de rastladım aile koçluğunda. Aziz dostlarım, aile büyükleri yaptığım aile koçluğunda mazbut aileler, başarılı aileler, bazen aile şirketlerine de koçluk yapıyorum. Özellikle aile şirketlerinde veliaht yetiştirilmesiyle alakalı, 3. 4. kuşağın geleceğe hazırlanmasıyla alakalı böyle bir yıllık çok özel ve güzel programlar yapıyorum. Bu programların içerisinde eğer aile birlikteliğini muhafaza etmişse, kardeşler çil yavrusu gibi dört bir tarafa dağılmamışsa, az olsun benim olsun diye malı bölüşüp kaçmamışsa, oradaki bereketi yok etmemişse, eltiler, gelinler, görümceler, damatlar işin içerisine çöküp oradaki yapıyı bozmamışsa genellikle aile devam ediyor. Ve bunun olmayışı da, yani dışarıdan sonradan gelen gelinlerin kendi arasında eltilerin ve gelinlerin eşi olan damatların bunu bozmaması da o aile büyüğünün bunu muhafazası, ama her şeyden evvel adaletli bir aile anayasası yapmış olmasına bağlıyorum. Dolayısıyla bu aile anayasasında bütün standartlar var olunca, belli olunca, ailenin ne tür bir hayat yaşayacağı belli olunca, kafa karışıklığı giderilince, herkese aynı muamelede adaletle hükmedilince, o zaman şeytan bu olayı suistimal edemiyor. Benim en azından gördüğüm kurumlarda aile anayasasının özelliği bu. Şeytan kaostan çok deman anıyor aziz dostlarım. Hayatınızdaki kaosu çıkartın ne olursunuz. Rabbim bir mizan üzere, bir düzen üzere yarattı. Her şeyin bir yörüngesi var, kendi seyrinde devam eder giderler, akar giderler. O nizamın içerisinde o nizamı kuran herhalde sevmeseydi, sevmeyerek onu kurmazdı, severek kurdu. Örnek almamızı istediğini düşünüyorum Rabbimizin. Dolayısıyla şeytan kaostan besleniyor, Rabbimiz de tertip ve düzeni seviyor. Kendi hayatımızda her türlü kaotik ortamı yok etmek adına, şirketteysek kurumsallaşma, organizasyon şemamızın yer alması, görev yetki ve tanımlarının, organizasyonel kitapçının var olması, kariyer planlamanın netleştirilmesi, her türlü disiplin, ödül ceza yönetmeliklerinin var olması gibi kurumsallaşmanın bütün alt hareketlerini, gereksinimlerini, ihtiyaçlarını yerine getirdiğimizde şirkette hem çalışanlarımızın aidiyetleri artıyor, hem de o şirketi yöneten ailenin kafası rahat etmiş oluyor. Daha sonra çıkabilecek problemlerle ilgili de insanlara bir bilgi, en azından bir sinyal verilmiş oluyor. Can dostlarım, ailemiz içerisinde aile şirketinin içerisinde kurumsallaşmanın dışında, hani bunu parantez içinde söylüyorum çok önemsediğim için, aile büyüklerinin iptal edilmesini anlatıyorum ama o büyüklerin olduğu yerde zaten işte bu tür kurumsallaşma oluyor. Buna yürek özetiliyor. Ya da aile anayasası özellikle aile şirketlerinde her türlü kaotik ortamın bitirilmesiyle alakalı, kafa karışıklıklarının giderilmesiyle alakalı bize bir destek oluyor ya da bize bir güç veriyor. Bu anlamda İlla aile şirketi olmanıza gerek yok. Mesela bugün ya da bu hafta sonu ailemizin değerleri nedir diye eşinizle çalıştığınızda, bizi biz yapan değerlerimiz nedir diye çalıştığınızda, aile büyüklerinin, dedelerimizin, nilelerimizin, babalarımızın, annelerimizin, kayınvalide ve kayınpederlerimizin, bütün hala, teyze, dayı, amca büyüklerimizin başımızda tac olması gereken bir hayatın yaşandığı dönemlerde hayatımızın bollukla, bereketle, huzurla devam ettiğini, nostaljik olsa da şöyle bir tefekkür edip görebileceğizdir. Ama günümüz global hayatında, küresel iş dünyasında, şu hızlı tüketim çılgınlığı yaşadığımız bencil hayatımızda biricik ve tek eş ve çocuklarla bir çekirdek aile dediğimiz bir şeyi kurup onun içerisine kapandığımızda, aile büyükleri bu yapının dışında kaldığında sanıyorum herhalde en büyük günahlardan bir tanesinde işlemiş oluyoruz. Hele hele bu aile büyükleri kendilerini atılmış, yok edilmiş, unutulmuş hissettiğinde ya da bunu direkt yaptığımızda, direkt darülacizeye götürüp bıraktığımızda, artık biz değil belediyenin bakacağı bir duruma onları sevk ettiğimizde herhalde oradaki yürek yangınını tahmin edebiliyorsunuzdur. Nasıl alınır aile büyükleri tekrardan? Bunun tabii fiziksel altyapısının da bir şekliyle oluşturulması lazım. Büyük şehirlerde küçücük böyle evler, büyük ev bile olsa eski yaşam stilimize uymayan haremlik, selamlık riayetsizliğiyle yapılan evler şu andaki haliyle yine o kaotik ortamı getirecek. Yine yanlış anlaşılmaları, evin içerisinde gelinlerin, damatların kendisini iyi hissetmediği, annelerin, babaların da kendisini iyi hissetmediği, yani hiç denemeyelim daha iyi dedikleri bir yapıya doğru götürüyor. Ama mesela bununla alakalı TOKİ, hep böyle düşünürüm yıllardır. Ön tarafında böyle bir dikdörtgen eski avlularımız gibi bir avlu düşünün. Çok geniş böyle bir bahçe düşünün. Ve dört tarafında da evler var. Bir dikdörtgen şeklinde, kocaman bir dikdörtgen düşünün dostlarım. Ya da girişi olsun U şeklinde de olabilir bu. Bahçeye bakan kısımda annelerimizin, babalarımızın, dedelerimizin, yaşlıların böyle yani 1+1 de çok rahat kalabilecekleri, rahat edebilecekleri küçük daireler, 2 odacıklı, 3 odacıklı ihtiyaca göre, hemen arkasındaki evlerde de normal kendi evlerimiz, en azından sırt sırta vermiş olmanın, torunlarla çok yakın bir işbirliği ve diyalog kurmanın, onların yetişmesinde emek vermenin, yürek özetmenin, ama boş vakitlerinde de çepeçevre o büyük avluda, bahçede yaşlı yarenleriyle böyle dertleşmenin, konuşmanın, hemhal olmanın müsait olduğu, mümkün olduğu bir böyle bir yapı. Tabii ki bu en ideal çözüm olmayabilir ama böyle bir şey düşünürüm yıllardır. Böyle bir model de görmedim bugüne kadar. Hem çocuklar, torunlar anlamına söylüyorum, hem evlatlar, bizler anlamına söylüyorum, hem de babalar ve dedeler için en ideali olmasa da şu andaki mevcut sisteme göre bunun bir çözüm olduğunu düşünebiliyorum. Aziz dostlarım, aile büyüklerinin fiziksel manada imha edilmesi, iptal edilmesi, ihmal edilmesi onların duygusal manada da ihmalini gerektirmez. En azından arayıp sormak, dualarını almak, arada sıla rahim yapmak, iyi hediyelerle gönül almak da bir yöntemdir. Liklenmemek, boynunuzun büküklüğü, yaptığınız hataların, kusurların farkına varmak, bunu hangi sebeple yapamıyorsanız o sebebi içtenlikle onlara açıklamak yüreklerini ferahlatabilir. Bunu büyüklerimiz adına söylemişken, gelinler ve damatlar açısından da, hani hakkaniyet açısından, aile büyüklerinin de onlara davranışının bir rektifiye edilmesi, bir rotbalans ayarının verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Günümüz dünyasında maalesef büyükler de, hani küçüklerin had bilmesi lazım, amenna, ama büyüklerin de bunu iyi yönetebilmesi lazım. Eskiler büyük insanlarmış. Çok böyle imdenerek, gıptayla Geçen bir aile koştuğunda bir dostum söyledi. Hocam dedi, muhteşem bir insandı. Annesi nasıl bir anne diye sormuştum da. 8 tane gelini hiç birbirine bulaştırmadan yöneten, onların gönlüne giren, onların ana dediği bir anaydı dedi benim anam. Allah razı olsun, Rabbim sayılarını artırsın. Ama gitgide aile içerisinde bu dengelerin sarsıldığı, büyüklerin yerine küçüklerin böyle vitrinde olduğu, büyüklerin ihtiyaçlarının yok edildiği ama küçüklerin ihtiyaçlarına odaklanıldığı. Dolayısıyla bir yazar arkadaşım, onun ifadesi öyle yazmıştı. Lütfen beni affedin. Çocuklarına tapan aileler diye böyle bir makalesinde kullanmıştı bunu. Hakikaten o duruma doğru gelmiş oluyor. Aziz dostlarım, ailemizin büyük günahları içerisinde haremlik, selamlık, oturma düzenine hürmetsizlik de en büyük günahlardan bir tanesi. Bu Allah'ın koyduğu bir kural. Şimdi size aile koçluğunda en fazla rastladığım, tabii başını ve sonunu bildiğim için öykünün sonunu da gördüğüm bir tespitimi aktarmak istiyorum. Allah razı olsun, buraya çok dikkat edin efendim. Kulak verin sesime ve bu tecrübeyi inşallah büyük bir samimiyetle anlamaya çalışın. Aziz dostlarım, Rabbimiz aile hayatı içerisinde haremlik ve selamlığı bir emir olarak bize emretmiş. Yani bizim karışık bir oturma düzeninde kim kime bakıyor, kim kimi görüyor, kim kimle konuşuyor gibi böyle bir kahvehane ortamı ailemiz yoktur. Ailemizin böyle de olmaması gerekiyordur. Ama gelenlerin de yakın akrabalar olduğunu düşünün. Ama mahrem, namahrem şey içerisinde yine haremlik, selamlık gerektiren bir durum olan akrabalar olduğunu düşünün. Canım, ne var ki bunda? Ondan bana bir kötülük mü gelecek? Hani evli barklı insanlarız. Benim ona gönlüm mü kayacak? Onun bana gönlüm mü kayacak? Bir araya gelip günah mı işleyeceğiz sanki? Muhabbeten konuşuyoruz. Konuştuğumuzda ne ki? Zaten bugün de kandil ki. İşte bugün de bayram ki. Bugün de cuma gecesi ki. İşte bugün de mübarek üç aylarda falan filan ki gibi. Ya işte çocuğumuzun doğum günü ki. İşte bir özel kutlamada mezuniyet töreni ki gibi. Masum görünen böyle şeylerle bu kurala hürmetsizlik yaptığımızda gördüğüm şey şu. Ben bu filmin sonunu da görüyorum. Ha, öyle mi? Kulum, buyurun bakalım. Ben şimdi problemi sizin ailenize yollayayım. Buyurun çözün bakalım. İnanın, çok aile gördüm böyle. Hocam diyor, ben nasıl aşık oldum? Evli barklı bir insanım. Evli barklı bir kadına ben nasıl aşık olabilirim? Ben inançlı bir insanım. Hocam büyü mü var? Hocam sihir mi var? Nazar mı var? Hocam çarpıldım mı? Ne oldu? Anlayamıyorum diyor. Gitmediğim yer kalmadı. Kurtulamıyorum diyor. En son diyor, boşandık diyor. Aile perişan oldu diyor. Bir sürü şeyler söylüyor. Bunun içerisinde günaha düşenler var, harama düşenler var. Yani ilk başta aman canım ne olacak diye böyle bir Allah'ın koyduğu kuralları haddi aşmak adına, Allah'ın koyduğu o sınırları, sınıra yaklaşmayın buyruluyor. Yani sınırı aşmayın değil, o sınıra yaklaşmamakla da emrolunuyoruz. Dolayısıyla o sınır bir kere ihlal edildiğinde, nasıl ki şu anda Suriye'de görüyorsunuz, işte Rus uçağı sınırı ihlal ediyor, düşürüyoruz. Oradan bir şey olduğu zaman vuruyoruz, öldürüyoruz, yok ediyoruz. Yani biz kul halimizle bunu yapıyoruz. Bir de Rabbimin koyduğu bir kuralla alakalı o sınırı ihlal ettiğimizde başımıza ne geleceğini düşünmenizi istirham ediyorum. Ailenizin kendi zarif, nezih ve size özel mahrem hayatında aileniz içerisinde kalması ile ilgili çocuklarınızın, eşlerinizin, akrabalarınızın bir kural ihlali yapmadığınızda hem bunun sizin nezdinizdeki letafeti, o hayatın tadı, lezzeti, duygunuzun böyle kabarması, yüreğinizin böyle ferahlaması, evinize bir bereket dolması, bir huzur dolması, kalbinizin ferahlaması artıyor. Hem de bir kurala uyduğunuz için buradan da sevap kazanıyorsunuz. Kadim değerlerimizle alakalı modern hayat çok yonttu. Hani değerlerimizle ilgili belki bu ifade çok hoş olmadı ama kemirdi içten içe bütün o değerlerimizi. En sonunda böyle Hazreti Süleyman'ın asası gibi ağaç kurdunun her tarafını kemirdiği ve azıcık bir dokunsan tamamen yıkılacak, yok olacak bir asayı, Musa'ya da asayı Süleyman'a benzedi durumumuz. Dolayısıyla yani taviz vermemek gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü bakıyoruz, yani burada onculuk bunculuk yapmak adına söylemiyorum ama bu bir realite, bu bir gerçek. Modern dünyada bir gelenekselciler var. kadim değerlerini yaşatmaya çalışan inançlılar var. Bir de buna karşı çıkan inançsızlar var. İnançsızların ben son 100 yılda normal kendi hayatları içerisinde sahada her gün küçücük de olsa, 1 gram da olsa, 5 gram da olsa alan hakimiyeti kazandığını, haklarına daha fazla hak kattıklarını ama öbür taraftan inançlı insanların hayatından da tırtıkladıklarını, onların haklarından da tırtıkladıklarını görüyorum. Yani bir 28 Şubat dönemine rast gelmesi de çok enteresan bu programın. Hani haklarımızla alakalı, hukuklarımızla alakalı Cuma hürmetine 28 Şubat'ı çok iyi düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. Neredeyse yaşam hakkımızın da biz inananlar olarak elimizden alınacağı bir dönem yaşadık yani. Çok değil daha 15 yıl öncesinden, 20 yıl öncesinden. 1000 yıl sürecek denilen 28 Şubat tankları geçti üzerimizden aziz dostlarım. Dolayısıyla çocuklarımıza diploma verdiklerinde üzerine sadece ilahiyatta geçerli olur diye, paso verdiklerinde sadece evle okul arasında paso dediğiniz ne ki yani bunu her yerde kullanabilmeniz lazım İstanbul'da. Hayır, bunu sadece evle okul. Yani sizi sosyal hayattan da yok eden ya da namaz kıldığınız için atıldıysanız başka hiçbir yere girmemeniz için koskoca paşaların mücadele ettiği, başka kurumlara müdahale ettiği bir dönem yaşadık yani. Asla ve asla iş oraya doğru geliyordu. Yani ölüme terk edilen bir hayat gibi görünüyordu. İnanan insanların hayatında hak ve hürriyetleri yavaş yavaş böyle tırtıklanıp ellerinden alırken, inanmayan insanların, modern çağdaş görünen ateistlerin, dine ve Allah'a hürmetsizlerin kendilerini modern tanımlamaları da ayrı bir ironi ama haklarını hak kattıkları da bir dünya gör. Dolayısıyla hani haklarımızdan asla taviz vermeden ben acizane yani hani şahsımla alakalı bir şey geldi aklıma ama anlatmaktan hayal ediyorum. Yani bir iyilik, güzellik olsa da vazgeçtim bundan. Anlatmayacağım aziz dostlarım. Dua buyurun. Ama hepimiz daha güzel, hak ve hürriyetlerimize sahip çıktığımız, onları ezdirmediğimiz, çaldırmadığımız, tırtıklatmadığımız bir hayat sürelim. Dolayısıyla küçük görmeyelim var olan bir değerimizi, o değeri yaşatalım. Bir başka madde aziz dostlarım, ailemizin büyük günahları arasında doyumsuzluk. Çok değil yani. 30 yıl önce, 40 yıl önce, 50 yıl önce bir delikli kuruşun, bir 5 kuruşun, bir 10 paranın, bir leblebi tozunun, bir o orada yapılmış, o ilçede yapılmış, markası olmayan bir belediye gazozunun, bir uçan balonun bulabiliyorsanız o da yılda bir kere olurdu. Ne bileyim bir kağıt helvanın, bir pamuk şekerin sizi inanılmaz mutlu ettiği bir dönemden alışveriş merkezlerine girdiğinizde bütün paranızı harcayarak 20-30 oyuncak alsanız bile doğum günü vesilesiyle yine çocukların gözünün arkada kaldığı, 50 tane kıyafeti olsa bile 51. kıyafet için eşinizin gözünün arkada kaldığı, 5 ayakkabınız olsa bile 6. ayakkabı için sizin gözünüzün, bizim gözümüzün arkada kaldığı bir hayat yaşıyoruz. Telefonun en kalitelisi yetmiyor. Yeni model çıktığında en kaliteli iptal oluyor. Dolayısıyla onun modaya uygun bir tarzda yenilenmesi, güncellenmesi, kıyafetlerin bu yılın modasına uygun hale getirilmesi, arabanın sürekli en üst modeli, evin sürekli en iyisi, en ferahı. Yani bu doyumsuzluğun, çok özür diliyorum, beni lütfen affedin, sevgili Murat kardeşimin Amerika'da şu anda kulağını da çınlatmış olalım, bir sözü bu. Hani uyuz hocam kaşındıkça artar demişti. Yani şu anda mesela diyelim bir insan bir uyuz. Gerçi elhamdülillah kalktı şu anda. 50-60 yıl, 100 yıl önceydi. Şimdiki nesil onun ne olduğunu da bilmez. Ama hani birisi gelip katır kutur yanımızda kaşındığında ona uyuz gibi kaşınma derlerdi. Dolayısıyla büyük ve yaygın bir salgın hastalıktı. Bitler, pireler, hijyenin olmaması, kişisel bakım ürünlerinin, sabunların, belki şampuanların olmaması. Ben çocukluğumda ilkokulda da bit kontrolünün haftalık yapıldığını biliyorum ve epey de bir çıkardı arkadaşımızda. Bu şekliyle yani eskiden bizim yaşadığımız o hayat içerisinde çok değil yani 30 yıl önce, 40 yıl önce bu anlamda bizi mutlu eden şeylerin şu anda mutlu etmeyişinden yola çıkarak şunu düşünmemiz lazım. Ya uyuz olduk. Evet, o anda bir ihtiyaç var mı kaşınmayla alakalı? Evet, hem de nasıl? Aynı bunu şu andaki nesil yaz döneminde güneş yanığı olarak anlayabilir. Gittiniz denize, Eğer krem sürmeden uzun süre kaldığınızda deriniz inanılmaz acayip bir şekilde yanar. Dolayısıyla bir şeyler sürersiniz falan, ferahlar biraz. Ama bir müddet sonra, birkaç gün sonra onlar artık kabarmaya ve deri dökmeye başlar ve tatlı tatlı bir kaşınma dönemi başlar. O tatlı tatlı kaşınma döneminde krem sürerseniz daha iyi iyileşir. Ama kaşımaya devam ederseniz cilt tahriş olur. Aynı şekliyle doyumsuzluk dediğimizde aynı uyuz gibi, beni lütfen bu kelimeyle ilgili affedin can dostlarım, bir hastalıktır doyumsuzluk. Onu doyurmak üzere kaşıdığınızda daha fazla daha fazla verdiğinizde doyumsuzluğunuz iki katına çıkar. Dünyada bunu sapkınlık ve sapıklık derecesinde lüks tüketim çılgını olan ailelerden, şirketlerden, holdinglerden, dünyanın yarı kaynağını 8 ailenin elinde tuttuğu bir dünya hayatı yaşıyoruz. Yani 7 milyar insanın rızkının yarısı şu anda 8 ailenin elinde. Dolayısıyla o ailelerden biliyoruz. Ne kadar harcarlarsa harcasınlar asla ve asla tatmin olmuyorlar. Dolayısıyla demek ki bu doyumsuzluk harcamayla ve onu doyurmak üzere değil, belki bir oruç tutarak, belki onunla alakalı sabrederek, belki onunla ilgili kanaat ederek çok fazla daha doyuma ulaşacak, belki sadece harcayarak değil, başkaları için lütfederek, ihsan ederek vermemiz gereken bir şey. Can dostlarım, bir başka madde ailemizin büyük günahlarıyla alakalı doyumsuzluktan sonra israf. Yani modern çağda tüketim çılgınlığı, tüketici rahatı, lüksü, israfı bir zaruret haline getirdi. Yani evlerimize bakalım. Acizane ben kendi evime de bu anlamda bakmak istiyorum. O kadar çok israf ettiğimiz şey var ki. Çok böyle kadim kültürümüzde, geleneğimizde, İslam ahlakında mesela sofrada ekmek kırıntısının, dolayısıyla ekmeğin israf edilmemesiyle alakalı, nimetin israf edilmemesiyle alakalı ekmek kırıntısının toplandığı, yere düşürülmediği, buna çok hürmetkar olan ailelerde bereketin olduğuna çocukluğumdan beri şahit olmuşumdur. Velev ki kazancı çok az olsa bile eve bereket yağıyor. Tabağı sıyırmak mesela çocuklarıma verebildiğim acizane güzel şeylerden bir tanesidir. Bir tane bıraktığımda Rabbim affetsin, hani size hep de öyle mükemmel bir portre çizmiş olmayayım ama bir tane susam tanesi bile bırakmamaya çalışıyorum. Küçüklüklerinden beri söylerim, yavrum bir benim tabağıma bakın, bir sizin tabağınıza, bir benim önüme bakın, bir sizin önünüze. Böyle diye diye elhamdülillah en sonda baba biz de artık sünnetliyoruz, tabağı sıyırıyoruz, işte sofrada o kırıntıları bırakmıyoruz gibi böyle güzel dönüşler alıyorum. Keşke sadece bununla kısıtlı değil tabii, hayatımızdaki bütün israfları, ki en büyüğü, değerlerin en büyüğü olan, asla yerine gelmeyecek olan vakittir, zamandır, zaman israfı. Ailede o kadar çok yapılan günahlardan bir tanesi ki, acizane bizlerin de çok yaptığı günahlardan bir tanesi ki, Rabbim affeylesin inşallah, zamanı boşa geçirmemekle alakalı. Çünkü yani tabii ki günah ekmeğin israfı, ama ekmeği çöpe attığınızda ya da ekmeği kurutup küflendirip kuşlara attığınızda belki bir şekilde geri dönüşümünü sağlamış oluyorsunuz aziz dostlarım, ama zamanı çöp yaptığınızda onun geri dönüşümü olmuyor. Ömürden o gün, o sayfa, o saat düşmüş oluyor. Bizim kültürümüzde işle alakalı, çalışma edebi ve adabıyla alakalı öncesinde bir garanti vardır. وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى وَاَنْ سَعَيَهُ سَوْفَ يُرَى. İnsan için sadece ve sadece çalışmasının karşılığı vardır ve o çalışmasının karşılığını hemen yakın bir gelecekte hemen önünde buluverecektir. Dolayısıyla çalışana o karşılığını vermede adil mutlak olan Rabbimizin bir garantisi vardır. İkinci olan unsur da çalışmayla alakalı, فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَاِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ emridir. Bir iş yaptığında hemen doğrul, ikincisine koyul. Bir iş yaptığında hemen öbürüne yorul ve bununla alakalı Rabbine yönel. Aziz dostlarım, çalışmayla alakalı, yani fasıla vermeden çalışmakla emrolunan bir iş ahlakı içerisinde bize son 100 yılda, son 200 yılda, son 300 yılda ne oldu ki? Uygarlık yarışında bayrağı başkalarına kaptırabildik. Bunu da bu zaman israfıyla alakalı, kaynak israfıyla alakalı düşünmemiz lazım. Bu galiba Rabbimin bir imtihanı, ama Müslüman ülkelerde biz Müslümanların da bunda bir payı vardır diye düşünüyorum. Neden bir Yahudi ülkesi sömürülemez? Tabii ki sömürmek adına söylemedim bunu. Lütfen beni yanlış anlamayın. Neden bir Hristiyan ülkesi, bir Budist ülkesi sömürülemez, ama neden Müslüman ülkelerinin hemen hemen hepsi sömürgecilik şeyiyle karşı karşıyadır? riskiyle karşı karşıyadır. Kaynaklar israfı da en büyük israflardan bir tanesi ve bu bizim yaptığımız günahlardan bir tanesi. Dolayısıyla ailemiz içerisinde şimdi ülkesel nasıl ülkesel kaynak israfında yeraltı madenimiz çok değerli borumuzu tonu $1,000 satmak bir israfsa onu işleyip gramını $1 hale getirecek $10, $100, $1,000 hale getirecek bir şey yapmamız gerekiyorsa insan kıymeti olarak en değerli yerüstü hazinemiz de sevgili Kemal Tekden ağabeyin söylediği gibi son kitabında yazdığı gibi yeraltı hazinelerinin değerlendirilmesi yerüstü hazinelerinin değerli kılınmasıyla mümkündür. Onun için ailemizin yerüstü hazineleri olan insan israfı, insan kıymetlerinin israfı da aynı ömür israfı, zaman israfı gibi kebairden bir tanesi olsa gerek. Bir annenin babanın çocuğuna, evladına, bir babanın çocuğuna, evladına vereceği en güzel hediye ahlaksa, onu yetiştirmekse, yapacağı en büyük iyilik onu geleceğe iyi hazırlamaksa ve çocuklarımızı Hazreti Ali Efendimizin dediği gibi bugüne değil, yaşadıkları güne değil, yaşayacakları çağa göre yetiştirmek bizim üzerimize bir vecibeyse o zaman neslimizin israf edilmemesi de gerekmiyor mu aziz dostlarım? Sevgi israfı, yine ailemizin büyük günahlarına bir tanesi. İsraf deyince sadece susam tanesi, ekmek kırıntısı gelmesin aklınıza. Sadece zaman israfı, sadece para israfı gelmesin aklınıza. Ömür israfı da, sevgi israfı da, çocuk israfı da bir israf değil midir nesillerin israfı adına? Ailede büyük günahlardan bir tanesi olan bu israflara bir de akraba israfını ekleyebiliriz aziz dostlarım. Ne olur akrabalar? İsraf edilmesi, sarf edilme anlamına, lüzumsuz sarf edilme anlamınaysa akrabalarımızı sadece menfaatimiz olduğunda kullanmamız onların israfıdır, imhasıdır, iptalidir. Onların zihnindeki imajımızın, algımızın yok olmasıdır ve bize diyeceklerdir ki ya sen sadece işin düştüğü zaman geliyorsun, sadece işin düştüğünde bunu yapıyorsun. O zaman sadece işimiz düştüğünde akrabaya gitmek yerine işimiz düşmeden de onları ihya etmek israfına zemin hazırlamayacak, israfını önleyecektir. Ailemizin büyük günahlarının bir tanesi İslami temizliğin reddi ve bunun yerine hastalık derecesinde bir hijyenik hassasiyet. Son hocam koronavirüsünü duymadın galiba, ne olduğunu bilmiyorsun galiba. Amenna, tıbbın öngördüğü bütün tedbirleri almak bir vecibedir zaten. Karantina bizzat Allah Resulü'nün buyurduğu ve o karantinaya katılanları cennetle müjdelediği bir korunma şeklidir. O olabildiği kadar gerekli yerlerde elimizin temizliği yani sol elimizle taharetlenmemiz ve sağ elimizle selamlaşmamız da bu hassasiyet, bu hijyenik hassasiyetle alakalı bir şeydir. Ama hanımefendilerin bu hijyen takıntısının evlere çamaşır suyuyla her tarafı yıkamayla sonuçlanan bir temizlik seferberliğine döndüğünü görüyorum. Bu anlamda abartmaya gerek yok diyorum aziz dostlarım. Dolayısıyla hani çok çok sürekli hastalık derecesinde temizliğe vakit ayırdığımızda hem vakit israfı oluyor, hem kaynak israfı oluyor, paramız çarçur ediliyor. Hem ömür israfı oluyor, o kullandığımız zararlı kimyasallarla deri hastalıkları, cilt hastalıkları, alerjik reaksiyonlar, kansere varıncaya kadar birçok şey hastalık oluşmuş oluyor. Bir başka büyük günahlardan bir tanesi ailemizde telefon bağımlılığı. Eve girdiğinizde yurt dışında bir restoran görmüştüm. Telefonları girişte resepsiyona bıraktığınızda %20 indirim yapıyorlar menüden. Diyor ki dolayısıyla sorduğumda bir aile restoranıydı. Burada ailenizle birlikte göz göze konuşarak eski anıları yeni gelecekteki vizyonunuzu konuşarak yaptığınız kahvaltı yemek lezzeti daha fazla hissetmenizi sağlıyor. Öbür türlü en kaliteli lezzeti bile hazırladığımızda bunun kadrini kıymetini bilmiyorsunuz. Ne kadar anlamlı bir şeydi benim adıma. Eve girdiğimizde telefonlarımızı eşimizin gözüne, çocuğumuzun gözüne baktığımızdan daha fazla bakarak kullanmamak kaydıyla ölçüsü çerçevesinde ölçülü olarak kullanmaya karşı değilim ama ailede herkesin de bir telefon ve yüz yüze bakılmayan, göz göze gelinmeyen bir ailenin muhabbeti bittiği için telefon bağımlılığı da büyük günahlardan bir tanesidir. Lüks tüketim ve marka bağımlılığı bir çılgınlıktır aziz dostlarım. Aile içerisinde bizi mahveder. Bununla alakalı lütfen ama lütfen istirham ediyorum. Bugüne kadar size çok fazla ödev vermedim. Bir gönül ödevi vermek istiyorum. Schindler'in listesi. Schindler'in listesi yazdığınız zaman internette çıkacaktır. Bu filmi bu anlamda lüks tüketimin ve marka bağımlılığının bizi nasıl bir çılgınlığa doğru sevk ettiğini, bencilleştirdiğini, egoistleştirdiğini, dolayısıyla sosyal sorumlulukla alakalı bizim üzerimize düşen vecibeleri göstermediği, komşusu açken tok yatanı bizden olmadığı bir inanç kültüründe, komşuyu da, eşi, dostu da, akrabayı da umursamadan yaşamamıza vesile olduğu, çünkü o marka telefonu alacağız, o marka arabaya bineceğiz, o marka kıyafeti giyeceğiz gibi bir çılgınlığa doğru dönüştüğünü biliyoruz. Televizyon bağımlılığı, elhamdülillah ki bizim evimizde televizyon yok. Bunun bilmiyorum nasıl bir bağımlılık olduğunu ama televizyonsuz evlere akrabalarımız geldiğindeki tepkilerinden biliyorum ki o kadar o sihirli kutuya, o büyülü kutuya bakmaya alışmışlar ki duvarlar onlara boş geliyor. Evet, duvarlar boş ama gönüller hoş olacak. Yüz yüze, göz göze, eski Antep yıllarımızdaki gibi bir tandırın etrafında, ayaklar o battaniyenin içerisinde tandıra doğru, üstte kuru yemişi, çerezi, fındığı fıstığı, pestili sucuğu yediğimiz ama bir taraftan da tatlı tatlı muhabbet ettiğimiz bir aile birlikteliğinin engelidir televizyon bağımlılığı. Kesinlikle ve kesinlikle bir aptal kutusudur. İnternet, sosyal medya vakitli bir şekilde kullanıyorsanız, amacınız doğrultusunda kullanıyorsanız, özellikle ben hani Twitter'ı öneriyorum. Münir Arıkan'a bakarsınız. Hani nasıl kullanıyor, kimleri takip ediyor, hangi amaçla kullanıyor. Bazı siyaseten kullandığım şeyler vardır. Onları size tavsiye etmem. Ama onun dışında genellikle bilimsel, fütüristik, genç nesli geleceği hazırlamayla alakalı bir şey yaptığım çok kesin. Bir başka büyük büyük günahlardan bir tanesi akraba dertleriyle dertlenmenin bitmesidir aziz dostlarım. Keşke mesela bu vesileyle, bu cuma hürmetine bir akrabamızı arayıp bir emrin var mı, bir isteğin var mı, bir ihtiyacın var mı? Çünkü bu sıla-i rahimin kopmasına, akraba ziyaretlerinin bitmesine sebebiyet veriyor maalesef. Aziz dostlarım, göz göze, gönül gönüle olduğumuz, televizyonlara, ekranlara değil birbirimizin gözüne baktığımız, derdiyle dertlendiğimiz, haliyle hallendiğimiz, hemhal olduğumuz nice güzel ailelerde akrabalığın yaşatıldığı ve ailemizin o büyük günahlara düşmeden birbirimizi gönlümüzde beslediğimiz, büyüttüğümüz günler diliyorum. Yeniden 3 aylarınızı, Recep ayınızı, 3 ayların dışında 4 aydan 4 haram aydan birisi olan ekstradan Recep ayınızı yeniden tebrik ediyorum. Ve bu haram ay vesilesiyle de birbirimizle küsliğe, kırgınlığa, kavgaya, dövüşe sebebiyet vermeden daha güzel, daha hoş bir akrabalık ve aile hayatı yaşamanızı istirham ediyorum. Gelecek hafta bir başka konuda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.